Ayrım 9. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 109. Nazım Hikmet'in siyasi biyografisi. Hikmet Akgül, Haziran 1999. 1921 yılının ilk günü İstanbul'dan Karadeniz'e doğru açılan Yeni Dünya vapurundaki 4 genç şairin amacı Anadolu'daki milli mücadeleye katılmaktı. Bu 4 şairin en genci ise 19 yaşındaki Nazım Hikmet idi. Oysa o daha kısa bir süre önce Bahriye Mektebi'ni bitirmiş ve güverte subayı olmuştu. Vatanı işgal edilmiş bir subay. Çok geçmemiş, ardından İstanbul'da işgal edilmiş ve emperyalist orduların askerleri sokakları arşınlamaya başlamıştı. Bu Nazım Hikmet gibi milliyetçi ve vatansever bir subay için ne aşağılayıcı bir durumdu. Çok sürmez bu durum. Sağlık gerekçesiyle ordudan ihracı sağlanır Nazım Hikmet'in. Ve sonra Anadolu'ya geçebilme arayışları. Anadolu, İstanbul gibi değildir. Orada çeteler, efeler, köylüler, bütün bir halk ayağa kalkmıştır. 1921 yılının başlarında İnebolu'ya ayak basan bu 4 genç şairden Faruk Nafiz Çamlıbel ve Yusuf Ziya Ortaç seciyesiz bulunarak geri gönderilirken Nazım Hikmet ve Vala Nurettin kabul edilirler. O tarihlerde Ankara hükümeti Anadolu'daki devrimci kesimleri tasfiye etmekle meşguldür. Vatanın savunulması için savaşmaya gelmiş bu iki gencin bundan haberi yoktur. Karşılarına çıkanlar o sırada tasfiye edilmeye çalışılan sosyalistler olur. İnebolu'ya karşılaştıkları bu kişilere Spartakistler denmekteydi. Almanya'da öğretim görürken Spartakistlerden etkilenerek sosyalist olmuş bir Türk öğrenci çevresiydi bunlar. Oysa Nazım Hikmet ve arkadaşları Vala Nurettin'in İstanbul'dan yola çıkmadan kulakları bükülmüştür bu tür akımlara karşı. Vala Nurettin yaşadıkları sarsıntıyı şöyle anlatır anılarında. İnançlarımızda büyük bir deprem oluyordu. Manevi bir sarsıntı geçiriyorduk. İki kutup arasında bocalamaktaydık. Spartakistlerin aşıladığı sosyalist fikirle o güne kadar kişiliğimizi yoğurmuş bulunan milliyetçi fikirler arasında. Nazım Hikmet ve arkadaşlarının Ankara'ya ulaşması Şubat ayını bulur. Mustafa Kemal ile tanıştırılan Nazım Hikmet, Ankara'daki kargaşalık, çekişmeler ve çatışmalardan dolayı düş kırıklığına uğrar. İstanbul'daki Anadolu imajı sarsılmıştır bir bakıma. Ankara hükümeti savaşmaya gelen bu iki genci Bolu'ya öğretmen olarak atar. İnebolu-Ankara, Ankara-Bolu yolculukları Nazım Hikmet'i Anadolu gerçeğiyle tanıştırır. Bir yanda sosyalist fikirler, bir yanda yoksul, aç Anadolu insanı. Bu yüzden Bolu'daki öğretmenlik yaşantıları çok sürmez. Yeni arayışları başlamıştır artık. Annesi onu Paris'e yanına çağırırken Vala, Almanya'ya öğrenim görmeye gitmeyi önermektedir. Nazım ise yönünü kuzeye, Rusya'ya döner. Bolu'da tanıştıkları ağır ceza reisi de sosyalist çıkmış ve bu seçimlerinde onlara katılmıştır. Üç arkadaş Ağustos sonlarında Bolu'dan ayrılıp Eylül başlarında Trabzon'a varırlar. Kentte korku kol gezmektedir. Mustafa Supi ve arkadaşları katledileli 7 ay olmuş ve hala etkisini sürdürmektedir kentte. Bu bile Nazım'ı yolundan çevirmez. Mustafa Kemal'in mücadelesine katılmak için Anadolu'ya geçmiş olan Nazım Hikmet'i Ankara hükümeti ancak 8 ay tutabilmiştir. Tanıştığı sosyalist fikirler ve Anadolu insanının hali onu başka bir dünyaya doğru yola çıkarmıştır. Nazım 61 yılında bir üniversitede yaptığı konuşmada Sovyetlere geliş amacını şöyle anlatır. Yoldaş Lenin'i görmek, ona devrimin nasıl yapıldığını sormak ve ülkeme dönerek bizde de aynısını yapmak istiyordum. Nazım ve Vala, sosyalist dünyaya adımlarını Batum'da atarlar. Kafkaslar o sıralarda daha yeni yeni Bolşevik iktidarlarının kontrolüne girmektedir. TKP'li, İttihatçı, Kemalist, her kesimden insanın faaliyet yürüttüğü bu bölgede Nazım ve Vala birçok çevreye girip çıkarlar ve TKP'nin geride kalan kadroları ile çalışmaya başlarlar. Bunların çıkardığı Kızıl Sendika gazetesinde faaliyet sürdürürler. Nazım Hikmet, Ahmet Cevat ve Şevket Süreyya Aydemir'i burada tanır. Milliyetçi ideallerle geldikleri Kafkaslarda Bolşevik olup TKP'ye giren bu iki insandan Ahmet Cevat, sonraki yıllarda Mustafa Kemal'in yanına giderek milletvekili seçilecek. Şevket Süreyya ise Kemalizm ideolojisini kurmaya çabalayacaktır. O yılların atmosferini Vala şöyle anlatır. Komünizm fırtınası, önüne kattığı her şeyi, herkesi yerinden oynattığı gibi Şevket'in bütün ideallerini de altüst etmişti. Ahmet Cevat gibi, o da Komünist Partisi'ne resmen girmişti. 1922 yıllarında Nazım, Ahmet Cevat'ın hocalık yapacağı Kutuv'da öğrenim görmek için Vala ve Şevket Süreyya ile birlikte Moskova'ya gider. Kutuv, Nazım'ın Marksist formasyonunu aldığı okul olur. Sanatsal anlayışı, siyasal kişiliği bu süreçte gelişir. Kendisi o yıllarını şöyle anlatır. Kutuv'da aldığım ve beni adam eden Marksizm derslerini o zamanki Sovyet tiyatrosunun projektörleri altında okudum. Gerçekten Nazım Hikmet'in bu dönem ürünleri, Marksist tezlerin ve olayların illüstre edilmesine yöneliktir. Bu sırada VKP'ye, SBKP üye olan Nazım Hikmet, bir taraftan TKP'nin legal organı konumundaki Aydınlık'ta yazmaya başlar. Nazım Moskova'ya geldiği ilk zamanlarda Hatipliği dolayısıyla Troçki hayranıydı. Balan'ın yazdığına göre kısa bir süre sonra Stalin'in taraftarı oldu. Ama onun asıl özelliği Lenin'e olan hayranlığı ve bağlılığıydı. Lenin'in ölümünden çok etkilenir. Vala ile Lenin'in ölümünü öğrendiklerinde okulun duvarına yaslanıp ağladıklarını ve Vala'nın kendisine söylediklerini yıllar sonra cezaevinde. Aa, Kadir'e şöyle anlatır. Nazımcığım dedi, erkekçe söz. Memleketime dönünce ömrümün sonuna kadar beraberim seninle. Sözümden dönersem namussuzum. Vala sözünden dönse de Nazım, Lenin'e olan bağlılığını hep sürdürdü. 1924 ortalarında toplanan Komintern'in 5. kongresinde TKP'ye önemli eleştiriler yöneltir. Bunlar burjuvazi ile işçi sınıfının işbirliğini istemek ve ulusal burjuvazi iktidarı aldıktan sonra da ona karşı eski politikayı sürdürmek olarak ifade edilir. Gerçekten TKP, Mustafa Supiler'in katledilmesinden sonra devrimci çizgisini kaybeder. Mustafa Kemal'in reformlarını destekleyen bir çizgiye gelir. Bunun nedeni TKP içindeki reformistlerin egemenliğiydi. Kendini toparlamak isteyen TKP, 1925 başlarında İstanbul'da illegal olarak 3. kongresini toplar. Nazım Hikmet'in de Moskova'dan gelerek katıldığı kongrede Komintern'in yönelttiği eleştiriler tartışılır. Şevket Süreyya ve Vedat Nedim Tör, ulusal burjuvaziyi destekleme ve Komintern'den bağımsız hareket etme çizgisini savunurken, Şefik Hüsnü, Kemalizm konusunda onlara katılırken, Komintern'e bağlı bir politikayı savunur. Nazım Hikmet'in tavrı bilinmemesine rağmen, sonraki dönemde izlediği çizgiye bakarak onun, Mustafa Supi yolunda devrimci çizgiyi savunduğu tahmin edilebilir. Kongrenin ardından Nazım, partinin illegal matbaasını kurmak ve örgütleme çalışmaları için İzmir'e gider. İzmir'de olduğu tarihlerde, Doğu'da Şeyh Said ayaklanması başlar. TKP bu olayda hükümeti destekler. Buna rağmen 4 Mart'ta çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile TKP'ye yönelik bir tevkifat da başlar. Tutuklamaların başlaması üzerine İzmir'de barınma olanağı kalmayan Nazım İstanbul'a döner. Tevkifatın genişlemesi üzerine İstanbul'da da çember daralır ve Nazım daha bir yılını doldurmadan Sovyetlere döner. 1925 tevkifatı sonucu açılan davada gıyabında yargılanan Nazım Hikmet 15 yıl hapis cezası alır. Bu tevkifattan ve verilen cezalardan ürken Vala partiden ayrılacak ve gazeteciliğe başlayacaktır. Nazım Hikmet'in 15 yıl hapis cezasından sonraki ruh halini gazeteci olarak geldiği Sovyetlerde onunla görüşen Vala'dan öğrenebiliriz. Nazım'dan aktif siyasetten çekilmesini ve bunun sonucu kendisine açıklanacak kapıları anlatan Vala, Nazım'ın tepkisini şöyle anlatır. Kendisine derhal başlaması gereken bir misyon görüyordu. Mahkum olduğu Türkiye'ye dönememekten üzülüyordu. Bense ona çapına göre mücadele diyordum. Nazım'ın derhal başlamayı düşündüğü misyon neydi? Elbette bir üyesi olduğu partinin devrimci bir çizgiye çekilebilmesiydi. 1925 tevkifatının yaralarını sarmak için 1926'da Viyana'da bir konferans toplanır. Konferansta parti içindeki ayrışmalar netleşir. Şevket Süreyya, Vedat Nedim ekibi partiyi Kemalizmin sonuna çekmeye çalışıyor ve Komintern'den bağımsız hareketi istiyordu. Nazım'ın bu konferansta Lenince ilkeleri savunduğu belirtilmektedir. Viyana konferansından bir yıl sonra parti içindeki tartışma, Katibi Umumi Vedat Nedim'in parti evrakı ile polise teslim olmasıyla sonuçlanır. 1927 tevkifatı olarak bilinen bu davadan Vedat Nedim'in ihbarı ile Nazım gıyabında 3 ay ceza alır. 1927 tevkifatının etkili sonuçları olur. Genç burjuvazi, partiyi tepeden teslim aldığı için verilen cezalar hafif tutulur. Teslim olanlar, Kemalizmin ideologluğuna soyunurlar. Tevkifat, parti içinde Nazım Hikmet'i öne çıkarır. 1927 tevkifatının ardından Nazım Hikmet, yurda dönmeye karar verir. 1928 Temmuz sonunda, sınırı illegal olarak geçerken İsmail Bilen ile Hopa'da yakalanır ve tutuklanır. Sınırı pasaportsuz geçmek yüzünden Hopa'da, Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi gereğiyle Rize'de idamla yargılanır. 146'dan beraat eden Nazım İstanbul'a getirilir. 1925 yılında gıyabında verilen 15 yıl hapis cezasına itiraz eder ve yeniden yargılanmayı ister. Ankara'da yeniden görülen davada 15 yıl hapis cezasından kurtulur. 1927 tevkifatından aldığı ceza onanır. Bu süreyi de yatmış olduğu için tahliye olur. Nazım 31 Temmuz ile 23 Aralık tarihleri arasında Hopa, Rize, İstanbul ve Ankara hapishanelerinde 6 ay hapis yatmıştır. Tahliye olan Nazım Hikmet, 1928'in son günlerinde İstanbul'a gelir. Bu süreçte babası, oğlu komünist diye işten çıkarılmıştır. Eski arkadaşlarının çoğu artık yoldaş değildir. Bu koşullar altında Nazım, Zekeriya Sertel'in çıkardığı Resimli Ay dergisinde musahih yani düzeltmen olarak işe başlar. Çok az üyesiyle faaliyet yürüten TKP, 1929 yılında uğradığı tevkifatla bütün kadrolarını kaybeder. Nazım Hikmet'in 1929 başlarında başlattığı siyasal, sanatsal atak, devrimci hareketin yeniden canlanmasını sağlar. Pavli Adası'nda bir toplantı düzenlenir. Bu toplantı, her ne kadar kongre olarak değerlendirilmiş ve TKP'ye muhalefet olarak görülmüşse de, bugünden bakıldığında daha çok TKP'yi canlandırmak ve devrimcileştirmek için yapılan bir mücadele izlenimini bırakmaktadır. Resimli Ay'a, düzeltmen olarak alınan Nazım Hikmet'in bir süre sonra şiirleri gözükür dergi sayfalarında. Ardından burjuva sanat anlayışına cepheden bir saldırı başlatır. İdeolojik olarak da desteklenen bu saldırı, burjuva çevreleri şaşkına çevirir. Giderek Resimli Ay dergisi, Nazım Hikmet'in bir siyasal organı konumunu kazanır. Zekeriya Sertel bu süreci şöyle anlatır. Nazım Resimli Ay'a tayfasıyla beraber gelmişti. Eski yeni, ne kadar solcu arkadaşı varsa pek gibi etrafında dolaşır, hemen her gün matbaaya uğrarlardı. Nazım Hikmet'in siyasal ve edebi çevrelerde yaptığı bu etki, ABD elçisinin ülkesine gönderdiği rapora bile konu olur. 1929 yılında Nazım Hikmet'in 835 satır ve Jakont ile Siyahu adlı kitapları yayınlanır. Yine bir ilke imza atar, şiirlerini plağa okur. Plak kitleler üstünde etkili olunca hükümet tarafından yasaklanır. Nazım plağın etkisi için 20 beyanname yayınlasam bu kadar işçiyi okutamazdım der. Nazım Hikmet'in etkili çalışmalarının karşısına 1930 yılında partinin Moskova'dan gönderdiği Hasan A. Ediz çıkar. Nazım Hikmet'in faaliyeti, partinin kontrolünü elinde tutan reformist kanadı harekete geçirmiştir. Tam yetkiyle hareket eden Hasan Ediz, Nazım Hikmet'in hareketine karşı polis, troçkist vesaire suçlamalarla harekete geçer. Bu Hasan Ediz, Nazım Hikmet'in uzun hapis cezasına çarptırılacağı, 1938 yılında Milli Emniyet'e gidecek ve siyasi faaliyeti bıraktığını açıklayacaktır. Ediz, çıkarttığı illegal yayınlarda Nazım Hikmet ve arkadaşlarının partiden ihraç edildiklerini açıklar. Bu kararlar için Nazım Hikmet'in tavrı devrimcidir. Parti kimsenin babasının çiftliği değildir. Partiye kendim girdim, beni kapıdan kovarlarsa bacadan girerim. Nazım 1931 yılında yayınlanan kitapları ile ilgili yargılanmaya başlar. Komünizm propagandası ithamlarına karşı siyasi savunma yapar. İddianamede 5-6 esas vardır. Bunların başında benim komünist şair olduğumu ilan etmekliğim cürüm telakki edilmektedir. Evet ben komünistim, bu muhakkaktır. Komünist şairim ve daha esaslı komünist olmaya çalışıyorum. Nazım bu davada beraat eder. 1932 yılında Darül Bedai'de oyunları yasaklanır. Buna gerekçe oyun çıkışları halkın nümayiş yapmasıdır. 1933 yılında Nazım Hikmet aleyhine 3 dava açılır. 18 Mart'ta tutuklanan Nazım, Bursa'daki davada gizli TKP'nin lideri olduğu için idamla yargılanır. Bu davadan 5 yıl hapis cezası alır ve tahliye olacağı 1934 yılına kadar hapis yatar. Nazım Hikmet hapisten çıktıktan sonra etkili faaliyetini çeşitli dergi ve gazetelerde sürdürür. Avrupa'da yükselen faşizm ve onun ülkemizdeki etkileri üzerine asıl faaliyetini buraya ayırır. Komintern 1936 yılında TKP ile ilgili desantralizasyon kararı alır. Bu kararla TKP bir tür kendini feshediyor ve CHP ve diğer kuruluşlar içinde antifaşist mücadeleyi oluşturmaya sevk ediliyordu. Nazım Hikmet'in antifaşist mücadelesi yapıtlarına da yansır. Taranta Babuya Mektuplar, ırkçılığı eleştiren romanı Kan Konuşmaz, Sovyet Anayasası, Alman Faşizmi ve ırkçılığı bu türde yapıtlardır. Simam'la Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin de bu dönemde çıkar. Nazım bu kitabıyla tarihe, sınıfsal açıdan yaklaşır ve devrimci hareketin ulusal köklerine uzanır. Nazım bu kitabı için kendisine yöneltilen milliyetçi suçlamalarına karşı, Lenin'in Büyük Rusların Ulusal Gururu Üstüne broşürünü Milli Gurur ismiyle kendi imzasıyla yayınlar. 1936 yılında Nazım Hikmet, Doktor Hikmet Kıvılcımlı ile beraber tutuklanır. Suçlama yine aynıdır. Polisin düzenlediği ve mahkemeye gönderdiği tutanağa göre, Nazım Hikmet'in başkanlığında komünistliğe tahrik amacına yönelik bir gizli cemiyet kurulduğu iddia ediliyordu. Nazım Hikmet, bu polis komplosu nedeniyle 3 ay hapiste kalacak, sonra beraat edecektir. 1937 yılında Nazım Hikmet Ankara'ya çağrılır. Şimdi Kemalist saflara geçmiş eski yoldaşı Şevket Süreyya onu Şükrü Karay ile görüştürür. Şükrü Kaya, Nazım'a Ankara'da kalmasını ve kendi saflarında faaliyet yürütmesini önerir. Nazım bu teklifi reddeder. Bu Kemalistlerin ilk teklifi değildir. Birçok kez onu saflarına katmak için cazip tekliflerde bulunmuşlardı. Bunlardan biri de Necip Ali aracılığıyla yapılmıştı. Hapishanede Nazım'la yaptığı görüşmeyi Niyazi Berkes'e şöyle anlatacaktır Necip Ali. Azizim, konuştum konuştum diller döktüm. Her türlü vaatlerde bulundum. Onu ne pahasına olursa olsun kazanmalıydık. Onu kazanabilseydik hem büyük bir şair kazanırdık hem de bir komünisti yok ederdik. Azizim, bana mısın demedi. Kaya gibi adam. Hiçbir menfaat karşısında eğilmeyecek bir adam. Niyazi, bizde öyle adam yok. İstanbul'a dönen Nazım Hikmet çalışmalarını sürdürür. 1936 desantralizasyon kararından sonra etkili devrimci hareketlilik yaratan tek o kalmıştır. Teklifi geri çevrilen rejim ise onu tasfiye etmeye karar vermişti. Özellikle şiirlerinin Harbiye'ye kadar sızması, orada taraftarlarının oluşması bu süreci hızlandırdı. Bu Harbiyelilerden biri olan A. Kadir, anılarında Nazım'ın o yıllarda üzerindeki etkisini açıkça belirtir. Harbi öğrencilerine yönelik tevkifat başlayınca Nazım, bunun ucunun kendisine geleceğini fark eder. Çünkü Harbiyeli öğrencilerin onunla görüşme girişimleri olmuştu ve o bu girişimleri kuşkuyla karşılamıştı. Harbiyeli öğrencilerin tutuklanmasından bir süre sonra Nazım Hikmet, 18 Ocak 1938'de tutuklanır. Öğrencilerden işkence ile Nazım'ın aleyhine ifadeler alınır. Bu ifadelere dayanılarak hazırlanan iddianame ile dava 15 Mart'ta başlar. Komünist olduğunu savunan Nazım Hikmet, öğrencilerle ilişkisi olmadığını belirtir. Kısa süre sonra verilen kararla, Nazım Hikmet, ordu isyanı teşvik etmek suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası alır. Nazım Hikmet'in Ankara'da 15 yıl hapis cezasına mahkum olduğu günlerde bir davada İstanbul'da başlar. Nazım'ı Ankara'da Kemalist safları ikna etmeyi başaramamış olan Adalet Bakanı Şükrü Kaya'nın emriyle Nazım Hikmet İstanbul'daki dava için oraya götürülür. İstanbul'da bir denizaltıya konan Nazım, olup bitenlerden şaşkındır. Ankara'daki davanın iddiası İstanbul'da da tekrarlanır. Bu kez de Nazım'ın kitaplarını okuyan Bahriyeliler vardır. Onlardan alınan ifadelerle açılan bu dava, donanma davası olarak tarihe geçecektir. Davada Nazım ile beraber Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Kemal Tahir de yargılanmaktadır. Ankara'daki davada sergilenen komedi, İstanbul'daki davada trajediye dönüşür. Erkin Denizaltısı'nda Nazım Hikmet'i kurşuna dizme senaryoları düzenlenir. Donanma davasında açıklanan karar ile Nazım Hikmet 20 yıl, Doktor Hikmet ile Kemal Tahir 15 yıl hapis cezası alırlar. 1938 yargılamaları için hukukçular, adli bir hata yapıldığını ve bu davaların uydurma olduklarını söylemektedirler. Bu elbette doğrudur. Ancak bu yargılamalar siyasal açıdan anlaşılırdır. Bu yargılamalar, Nazım Hikmet'in 1929-1938 arası siyasi faaliyetlerinin bir bedelidir. Haksızdır, hukuken sakattır ama siyasal olarak bir tasfiye etmedir. Nitekim kendisiyle Ankara'da görüşmüş ve onu kazanamamış Şükrü Kaya, bu yargılamaların sonucu ile ilgili şöyle diyecektir. Asi şair damgasını vurup Nazım'ı serbest bırakamazdık. Kalabalıklar üzerinde müessir oluyordu. Nazım Hikmet'e haksız yere verilen cezaları üzerine ailesi çeşitli girişimlerde bulunur. Dayısı Ali Fuat Cebesoy, Nazım'ı cezaevinde ziyaret eder. Bu girişimlerin sonucu Nazım Hikmet imzası ile Mustafa Kemal'e yazılan bir mektup olur. Nazım'ın çizgisine uymayan ve içinde af dileği bulunan bu mektup Mustafa Kemal'e ulaşmayacaktır. Ancak bu girişimler yine de bir sonuç verir. Nazım Hikmet ve Doktor Hikmet 1939 ortalarında 6 ay şartlı olarak tahliye edilirler. Hiç kuşkusuz bu. Yeniden hapse girmemek için iyi bir imkandır. Tahliye olan Nazım Hikmet parti yetkililerine başvurur. Ancak parti ne onları saklamayı ne de yurt dışına çıkarmayı kabul eder. Doktor Hikmet'in bireysel kaçma teşebbüsü yakalanma ile sonuçlanır. Ve Nazım Hikmet ile Doktor Hikmet yeniden cezaevine girerler. Hitler ordularının faşist saldırılarına başladığı zamanda Nazım cezaevindedir. İstanbul'dan Çankırı'ya, oradan da 1940 sonlarında Bursa cezaevine gelir. Nazım gibi bir kavga adamı dört duvar arasında ne yapacaktır? Bir mektubunda iç dünyasını şöyle aksettirir. Yaşamak benim için sadece bir vazife oldu. Ve işte bundan dolayı da korkunç, kahrolası bir kuvvete ulaştım. Taşın, demirin, kuru tahtanın kuvveti. Cezaevindeki zamanını dövüşenlerin safında çalışmalarına ayıracaktır. Yazdıklarımla ölçüşemeyecek kadar mükemmel şeyler yazmak, dövüşür gibi yazmak vazifemdir. Dövüşte yapılan vazife ise gurur filan gibi şeylerden uzak, sadece vazifedir. Nazım Hikmet'in bir vazifesi de cezaevindeki gençleri yetiştirme, onları devrimci harekete kazandırma çabasıdır. Orhan Kemal, Akadir, Balaban, Kemal Tahir gibi birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunur. Bu arada yazdığı şiirler çeşitli yollarla dışarıda çıkarılır. Takma isimlerle dergilerde yayınlanır. Faşizmin bütün dünyada yenilmesinden sonra Türkiye'de de çeşitli gelişmeler yaşanır. Demokrat Parti'nin kurulmasından yararlanan sosyalistler, Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'ni kurar. Ancak burjuvazi bu iki partinin hızla büyümesinden ürker ve onları kapatır. Sosyalist partilerin kapatılmasına karşın faaliyetler sürdürülür. Bunun bir cephesi de 1948 yılından başlayarak Nazım Hikmet'i hapisten kurtarma kampanyası olur. Ülke içinde ve dışında geniş destek bulan bu kampanyaya ilerici, yurtsever, demokrat ve devrimci aydınlar destek verirler. Çeşitli baskılarla karşılaşmasına karşın kampanya toplumda geniş bir yankı bulur. Devletin bu kampanyaya ilgisiz kalması üzerine Nazım Hikmet açlık grevine başlar. Ben açlık grevini bir yeisin, herhangi bir yeisin neticesi değil, bir hak aramanın son imkanı olarak yatacağım. Açlık grevi etkili olur ve 1950 seçimlerinin ardından parlamento genel af çıkarır. Nazım Hikmet 15 Temmuz 1950'de tahliye olsa da özgürlüğüne kavuşamamıştır. 12 yıl hapislikten sonra dışarıdaki hayata adapte olmaya çalışan Nazım'ın üzerinde geniş bir polis terörü estirilir. Amaç bir yolunu bularak Nazım Hikmet'i yeniden hapse koymaktır. Bu amaçlarını Nazım'ı askere alarak ulaşmak isterler. Oysa Nazım, Bahriye Mektebi'ni bitirmiş, güverte subayı olmuş ve sağlık gerekçesiyle ordudan ihraç edilmiştir. Sivas'ın Zara ilçesine er olarak sevki çıkan Nazım Hikmet, askerliğini yaptığını kanıtlayabilmek için bir hafta süre alır. Böyle bir belge alamayacağını bilen Nazım'ın amacı ülke dışına çıkmaktır. Gerekli irtibatları kuran Nazım Hikmet, polisi de atlatarak 19 Haziran 1951'de bir hız motoru ile İstanbul'dan ayrılır. Önce Romanya'ya, oradan da Moskova'ya ulaşır. Havaalanında TASS ajansına verdiği demeç günlerce radyodan yayınlanır. Bana yapılan bu karşılamayı şahsıma almıyorum, ben de sizlerden biriyim. Bu karşılamayı Türk halkına yapılmış sayıyorum. Ve ardından Stalin'i över. Stalin benim için çok mühimdir, gözümün ışığıdır, fikirlerimin kaynağıdır, beni o yarattı. O yalnız bütün dünyanın en büyük adamı değil, şahsen bana aydınlık veren en büyük kaynaktır. Nazım Hikmet'e Sovyetler Birliği'nde çok önem verilmiş, birçok imkan sağlanmıştır. Oyunları çeşitli tiyatrolarda defalarca oynanmış, birçok uluslararası toplantıda devrimci sanatçı kimliğiyle sosyalizmi temsil etmiştir. Nazım Hikmet'in Sovyetler Birliği'nde bulunan TKP harici bürodaki siyasi faaliyetleri çok sınırlı kalmıştır. Bunda TKP'nin başında bulunan reformist kliğin etkisi olduğu kadar, onun 1930'lardaki muhalif faaliyetinin de payı olmuştur. Yine de Sovyetler Birliği'nde geçen dönemi, İsmail Bilen'le çatışmalar ve çekişmelerle geçmiştir. Özellikle eski yoldaşlarının İsmail Bilen tarafından tasfiye edilmiş olmasına karşı savaş açmış, bu alandaki tahribatı gidermeye çalışmıştır. Nazım Hikmet, yurt dışına çıktıktan hemen sonra 1951 tevkifatı olarak bilinen geniş tutuklama operasyonu gerçekleşir. TKP ile ilgisi olmayanların da cezaevlerine doldurulduğu bu tutuklamalar, devletin Nazım Hikmet'in özgürlük kampanyasına karşı bir misilleme olduğu düşünülebilir. Nazım Hikmet'i ömrünün son yıllarında etkileyen en önemli olay Küba devrimi oldu. Küba'ya gittikten sonra yazdığı Havana röportajı ve şiirinde duruk noktası olan Saman Sarısı bu etkiyle yazıldı. Zekeriya Sertel, Nazım'ın bu görüşlerini şöyle anlatır. Nazım Hikmet Castro'ya bayılırdı. Küba önderi tam Nazım'ın hayal ettiği devrim kahramanıydı. Onun gibi olmak isterdi ve olamadığını üzülürdü. Castro'nun hayatını ve savaşımını dikkatle izliyor, günden güne ona olan hayranlığı artıyordu. 3 Haziran 1963'te öldü. Öldükten sonra Türkiye'de devrimci hareket önemli atılımlar yaptı. Devrimci hareketin öncüleri, sol hareketin uzun atalet dönemini ülkenin dağlarına çıkarak kırdılar. Ölümünden bir süre önce dile getirdiği duyguların bir gün gelip gerçekleşeceğini elbette biliyordu. Ülkemden ayrılmakla hata ettim. Dağlara çıkmak ve çetecilik yapmak gerekirdi. Halkının geleceği için mücadele eden insanın halkıyla canlı bir bağ içinde olması gerekir. Bugün gerçekçi olan tek yol budur. Öldürüldük. Fakat ne çıkar bundan? Birkaç yüz şiir daha az yazılmış. Ne önemi var bunun? 9. ayrımın sonu, sayfa 120.